Ayrım 9.
Bazen birkaç kelime konuştukları oluyordu. Üzerinde uzun uzun düşünülmüş birkaç söz. Vasudeva fazla laf etmekten hoşlanan biri değildi. Onu konuşturmanın seyrek durumlarda üstesinden geliyordu Siddhartha. O gizli de diye sordu bir defasında dostu Vasudeva'ya. Sen de ırmaktan öğrendin mi o gizli, zaman diye bir şey olmadığını? Vasudeva'nın yüzünü ışıl ışıl bir gülümseme kapladı. Evet Siddhartha diye cevapladı Vasudeva. Senin demek istediğin şu olacak sanırım. Irmak aynı zamanda her yerdedir. Kaynadığı yerde, döküldüğü yerde, çağlayanda, kayıkta, akıntı yerinde, denizde, dağda, aynı zamanda her yerde ve onun için yalnız hal vardır. Geçmişin gölgesi diye bir şey bilmez ırmak. Geleceğin gölgesi diye de bir şey bilmez. Evet, benim de kastettiğim bu dedi Siddhartha ve bunu öğrenir öğrenmez hayatımı şöyle bir gözden geçirdim. O da bir ırmaktı. Çocuk Siddhartha'yı genç Siddhartha'dan ve yaşlı Siddhartha'dan ayıran bir gölgeydi yalnız. Gerçek bir şey değildi. Ayrıca Siddhartha'nın dünyaya daha önceki gelişlerinde de bir geçmiş söz konusu değildi. Ölümünde ve Brahma'ya dönüşünde de bir gelecek söz konusu olmayacak. Geçmişte olan, gelecekte olan hiçbir şey yoktur. Her şey vardır sadece. Hal içinde varlık sahibidir. Siddhartha coşmuştu. İçinde doğan sesin mutluluğa boğmuştu kendisini. Oh, tüm çile ve kahırlar zaman değil miydi? Tüm uğraşıp didinmeler, tüm korkular zaman değil miydi? Zaman aşılır aşılmaz, zaman düşüncesi kafadan çıkarılır çıkarılmaz, dünyadaki bütün güçlükler, bütün düşmanlıklar silinip gitmiyor mu, yenilgiye uğratılmıyor muydu? Coşkuyla konuşup durmuştu Siddhartha. Vasudeva ise gülümseyerek gözlerinin içi ışıl ışıl parıldayarak ona bakıp durmuş, başını sallayarak söylediklerini onaylamış, hiç konuşmadan başını sallamış, eliyle Siddhartha'nın omzunu sıvazlayıp işinin başına dönmüştü. Yine bir başka sefer yağmur mevsimi çıka gelip ırmak kabardığında ve gümbürdeyip uğuldadığında şöyle demişti Siddhartha. Doğru değil mi dostum? Birden çok sesi var ırmağın, pek çok sesle konuşuyor. Bir kralın sesiyle örneğin, bir savaşçının sesiyle, bir boğanın, bir gece kuşunun sesiyle, doğuran bir kadının, iç geçiren bir insanın sesiyle ve daha binlerce değişik sesle. Öyledir diyerek başını salladı Vasudeva. Tüm varlıkların sesi onun sesinde saklıdır. Peki diye sürdürdü konuşmasını Siddhartha. Onun binlerce sesini aynı anda işitebiliyorsun madem ki. Bu seslerle hangi sözcüğü de konuştuğunu biliyor musun? Vasudeva'nın yüzüne mutlu bir gülümseme yayıldı. Siddhartha'ya doğru eğilip kulağına kutsal om sözcüğünü fısıldadı. Siddhartha'nın da işittiği bu sözcükten başkası değildi. Ve Siddhartha'nın gülümsemesi her defasında kayıkçının gülümsemesine biraz daha benzedi. Neredeyse onun gülümsemesi gibi aydınlık, neredeyse onun gülümsemesi gibi mutluluktan ışıl ışıl, onunkisi gibi binlerce küçük kırışıklıkla parıldayarak, onunkisi gibi çocuksu, onunkisi gibi yaşlı bir görünüm kazandı. Her iki kayıkçıyı gören yolculardan pek çoğu onlara kardeş gözüyle bakıyordu. Akşamları çokluk ırmak kıyısındaki kütüğün üzerine oturuyor, susup suyun sesini dinliyorlardı. Kendileri için suyun değil, yaşamın sesiydi bu. Var olanın sesi, dünya kuruldu kurulalı oluşum içinde olanın sesi. Bazen ırmağın sesini işittiklerinde her ikisi de aynı şeyleri kafalarından geçiriyor, önceki gün yapılan bir söyleşiye gidiyor akılları, yolculardan yüzü ve yazgısı zihinlerini kurcalayan birini anımsıyorlar, ölümü düşünüyorlar, çocuklarını düşünüyorlar, ırmak kendilerine iyi bir şeyler söyledi mi birbirlerine bakıyorlardı aynı şeyi düşünerek. Aynı soruya aynı yanıtı almaktan mutlu. Kayıktan ve iki kayıkçıdan çevreye yayılan bir şey vardı. Yolculardan kimisi seziyordu bunu. Kimi vakit öyle oluyordu ki her iki kayıkçıdan birinin yüzüne bakan bir yolcu hemen yaşamını anlatmaya koyuluyor, derdini açıyor, yaptığı kötülükleri itiraf ediyor, onlardan bir teselli bekleyip bir akıl rica ediyordu. Bazen de ırmağın sesini dinlemek isteyen bir yolcu yanlarında bir gece kalmak için izin istiyordu. Bazen de öyle oluyordu ki söz konusu yerde iki bilge, iki büyücü ya da ermişin yaşadığını işitmiş meraklı kimseler çıkıp geliyordu. İki kayıkçıya pek çok soru yöneltiyor ama hiçbirine cevap alamıyor, karşılarında ne bilge ne büyücü buluyor, yalnızca iki yaşlı dost adamcağız görüyorlardı. Dilsize benzeyen, biraz acayip, biraz bunamış görünen iki adamcağız. Gelen meraklı kişiler gülüyor, şu insanların böyle boş dedikoduları nasıl da aptalca ve safça inanarak etrafa yaydıkları üzerinde konuşup duruyorlardı. Yıllar geçiyor ama sayan olmuyordu. Günlerden bir gün Gotama'ya, Yüce Buda'ya bağlı keşişler çıkıp gelerek ırmaktan karşıya geçmek istedi. İki kayıkçının öğrendiğine göre keşişler apar topar yolu tutmuş, büyük öğretmenlerine gidiyorlardı. Ortalığa bir haber yayılmıştı çünkü. Ulu Buda ölümcül hastaydı. Çok geçmeden insan ölümüyle ölerek esenliğe kavuşacaktı. Bundan kısa süre sonra yeni bir grup keşiş daha çıka geldi. Derken başka gruplar izledi bunu. Gerek keşişlerin gerek öbür yolculardan pek çoğunun konuştuğu tek şey Gotama ve onun yakında ölecek oluşuydu. Ve nasıl bir savaşa ya da bir kralın taç giyme törenine dört bir yandan akın eden insanlar, karıncalar gibi bir araya toplanarak yığınlar oluşturursa, keşişlerle yolcular da sanki bir büyünün cazibesine kapılmış gibi Ulu Buda'nın ölümünü beklediği bu olağanüstü olayın gerçekleşip bir çağın kusursuz kişisinin sonsuzluğa göçeceği yere doğru akın ediyordu. Siddhartha bu dönemde pek çok düşündü ölüm döşeğinde yatan bilgiyi. Sesi uluslara doğru yol gösteren ve yüz binlerce kişiyi uykudan uyandıran, sesini bir vakit kendisinin de işittiği, yüzüne bir vakit kendisinin de saygıyla baktığı bu yüce öğretmeni. İçtenlikle düşündü onu. İzlediği mükemmellik yolunu gözlerinin önünde canlandırdı. Bir zaman bir delikanlıyken ona bu ulu kişiye söylediği sözleri anımsadı. Kendisine öyle geliyordu ki hepsi de mağrur ve çok bilmişlik taşıyan sözlerdi bunların, gülümseyerek anımsadı hepsini. Hanidir kendini Gotama'dan ayrı bilmiyordu artık, oysa bir zaman öğretisini benimseyememişti. Hayır, gerçekten arayan biri, gerçekten bulmak isteyen biri hiçbir öğretiyi benimseyemezdi. Ama aradığını bulan da hangi öğreti olursa olsun, hangi yol, hangi amaç olursa olsun hiçbirinden onayını esirgeyemezdi. Artık onu sonsuzlukta yaşayan, tanrısalı soluyan binlerce başka kişiden ayıran hiçbir şey yoktu. Pek çok kişinin yayan yapıldak yollara düşmüş, ölüm döşeğindeki Buda'ya gittiği bu günlerin birinde Kamala'da, bir zamanın bu en güzel yosması da çıka geldi. Önceki yaşamından elini eteğini çekeli hayli zaman olmuştu. Koruluğunu Gotama'nın keşişlerine bağışlamış, Gotama'nın öğretisine sığınmış, hacıların dostları arasına, onları kollayıp gözetenlerin arasına karışmıştı. Gotama'nın yakında öleceği haberini alır almaz oğlu Siddhartha'yı yanına alıp üzerinde sade bir giysi, yaya olarak yola koyulmuştu. Irmağa doğru yürümüşlerdi sürekli ama çok geçmeden yorulan oğlan ikide bir eve dönelim, dinlenelim, yemek yiyelim diye tutturmuş, bir türlü laf dinlememiş, mızmızlanıp durmuş, Kamala da çaresiz yolda sık sık mola vermişti. Annesine her dediğini yaptırmaya alışmıştı oğlan. Annesi ona yemek yedirmiş, onu avutmuş, bazen de paylayıp azarlamıştı. Neden annesiyle bu zahmetli ve sıkıntılı yolculuğa çıktıklarını, bilinmeyen bir yere, kutsal olan ve ölmek üzere bulunan yabancı bir adamı görmeye gittiklerini, oğlanın kafası bir türlü almamıştı. Adam ölürse ölsündü, bundan ona neydi? Oğlanla annesi, Vasudeva'nın kayığından pek uzak sayılmayacak bir yere gelmişlerdi ki, küçük Siddhartha yeniden mola vermek zorunda bıraktı annesini. Ama annesi de, Kamala'nın kendisi de yorgun düşmüştü. Oğlan muz yerken annesi yere oturup gözlerini yumdu, dinlenmek istedi biraz. Ama ansızın acı bir çığlık attı. Korkuyla annesine baktı oğlan. Benzinin sapsarı kesildiğini gördü. Annesini sokan küçük kara bir yılan annesinin giysisinin altından çıkıp uzaklaştı. Belki ileride bir kimseye rastlarız diyen anne ile oğlu hemen kalkıp yola koyuldu. Koşar adım yürümeye başladılar. Tam kayığın yanına gelmişlerdi ki Kamala olduğu yere yığılıp kaldı, daha fazla ileriye gidemedi. Oğlan acı acı bağırdı. Arada boynuna sarılıp öptü annesini. Bir yandan annesi de oğlan gibi sesi çıktığı kadar bağırıp yardım istedi. Derken kayığın yanı başında duran Vasudeva sesi işiterek koştu. Kadını kucaklayıp kayığa taşıdı. Oğlan da yanları sıra seyirtti. Çok geçmeden kulübeye vardılar. O anda Siddhartha ocağın başında durmuş ateş yakıyordu. Başını kaldırınca ilkin oğlanın yüzüne ilişti gözü. Ne tuhafsa oğlanın yüzü kendisine bir şey anımsatmak, unutulmuş bir şeyi aklına getirmek ister gibiydi. Daha sonra Kamala'ya kaydı Siddhartha'nın gözü. Kamala, kayıkçının kollarında baygın yatıyordu. Öyleyken Siddhartha hemen tanıdı Kamala'yı. Yüzü kendisine bir şeyleri anımsatır gibi olan çocuğun kendi oğlu olduğunu anladı, hızlı hızlı çarpmaya başladı kalbi. Kamala'nın yarası yıkanıp temizlendi ama yılanın soktuğu yer şimdiden siyahlaşmış, Kamala'nın vücudu şişmişti. Bir ilaçtan kaşık kaşık içirilince kendine geldi. Kulübede Siddhartha'nın yatağında yatıyor, bir zaman kendisini çok seven Siddhartha onun üzerine eğilmiş, başucunda dikiliyordu. Kamala adeta bir düş görür gibiydi. Gülümseyerek sevgilisinin yüzüne bakıyordu. Ancak yavaş yavaş kavradı durumu, daha önce bir yılan tarafından sokulduğunu anımsadı, telaşla oğluna seslendi. Oğlun yanında, merak etme dedi Siddhartha. Kamala gözlerinin içine baktı Siddhartha'nın. Yılanın zehirinden dili diline dolaşarak, ihtiyarlamışsın sevgilim dedi. Saçın sakalın ağarmış. Ama o genç samanaya benziyorsun yine. Bir zaman adeta çırılçıplak, ayakları toz toprak içinde benim koruluğa gelen samanaya, beni ve Kamasvami'yi terk edip gittiğin zamankinden daha çok benziyorsun ona. Gözlerin sanki onun gözleri Siddhartha. Ah, ben de yaşlandım, kocadım ben de. Bunca zaman sonra beni tanıyabildin mi? Siddhartha gülümsedi. Görür görmez tanıdım seni Kamala sevgilim. Kamala oğlunu göstererek. Onu da tanıdın mı peki dedi. Senin oğlun. Birden bakışları tuhaflaşıp gözleri kapandı. Siddhartha ağlamaya başlayan oğlanı kaldırıp dizlerine oturttu. Ses çıkarmadı ağlamasına, saçlarını okşadı. Çocuk yüzüne bakınca vaktiyle de el kadar bir çocukken öğrendiği bir Brahman duası geldi aklına. Yavaş yavaş bir şarkı okur gibi duayı söylemeye başladı. Geçmişten ve çocukluktan kopup gelen sözler belleğine üşüşüyordu. Şarkılı duanın etkisiyle sakinleşti oğlan. Arada bir hıçkırdıktan sonra uyuyakaldı. Siddhartha onu götürüp Vasudeva'nın yatağına yatırdı. Vasudeva ocağın başında dikiliyor, pirinç pişiriyordu. Siddhartha şöyle bir baktı Vasudeva'ya, o da gülümseyerek karşılık verdi. Usulcacık, Kamala ölecek dedi Siddhartha. Vasudeva evet anlamında başını salladı. Dost yüzünde ocakta yanan ateşin parıltısı gezindi. Kamala bir kez daha uyanıp kendine geldi, acıyla büzüldü yüzü. Siddhartha'nın gözleri Kamala'nın ağzında, solmuş yanaklarında okudu acıyı. Sessizce okudu, dikkatle, bekleyerek, bütün yüreğinde duyarak Kamala sezdi bunu. Gözleri Siddhartha'nın gözlerini aradı. Siddhartha'ya bakarak şöyle dedi. Görüyorum ki gözlerin de değişmiş. Eski gözlerine hiç benzemiyor. Senin Siddhartha olduğunu bana anlatacak ne kalmış geride? Hem Siddhartha'sın hem değilsin. Siddhartha konuşmuyor, gözleri sessizce Kamala'nın gözlerinin içine bakıyordu. Ulaştın mı varmak istediğin amaca diye sordu Kamala. Huzura kavuştun mu? Siddhartha gülümsedi ve elini Kamala'nın elinin üzerine koydu. Görüyorum, huzura kavuşmuşsun dedi Kamala. Görüyorum, ben de kavuşacağım huzura. Sen buldun huzuru dedi Siddhartha fısıldayarak. Kamala Siddhartha'nın gözlerinin içine bakmaktan bir türlü kendini alamıyordu. Gotama'ya gitmek, kusursuz bir kişinin yüzünü görmek, ondan çevreye yayılan huzuru solumak istemiş, Gotama yerine Siddhartha'yı bulmuştu ve iyi de olmuştu böylesi. O kusursuz kişiyi görmüş kadar iyi olmuştu. Kamala, kafasından geçenleri Siddhartha'ya söylemek istiyor ama dili dönmüyordu bir türlü. Konuşmadan Siddhartha'ya bakıyor, Siddhartha ise Kamala'nın gözlerindeki yaşam kıvılcımının yavaş yavaş söndüğünü görüyordu. Sonra bir acı dalgası Kamala'nın gözlerinin içine dolup onları ışıksız bıraktıktan, son bir ürperti Kamala'nın elleri ve kolları üzerinde gezindikten sonra Siddhartha'nın parmakları Kamala'nın göz kapaklarını kapadı. Uzun süre Kamala'nın yanında oturdu Siddhartha. Onun uykuya dalmış yüzüne baktı. Uzun süre Kamala'nın ağzından ayırmadı gözlerini. İncelmiş dudaklarıyla yaşlı, yorgun ağzından. Ve bir zaman yaşamının baharında bu ağzı yeni patlamış bir incire benzettiğini anımsadı. Uzun süre oturdu, solgun yüzdeki, yorgun kırışıklardaki ifadeyi okudu. Yüzün manzarasıyla doldurdu içini. Kendi yüzünü aynı şekilde orada yatarken gördü. Aynı şekilde beyaz, aynı şekilde canı çekilmiş, kendi yüzünü ve Kamala'nın yüzünü aynı zamanda kırmızı dudaklar ve ateşli gözlerle gencecik gördü. Hal ve eş zamanlılık duygusu, sonsuzluk duygusu iliklerine kadar işledi. Derinden duydu. Her yaşamdaki yok edilmezliği, her andaki sonsuzluğu, her vakitkinden daha derin şekilde hissetti. Siddhartha doğrulup kalktığında Vasudeva pirinç yemeğini hazırlamıştı. Ama Siddhartha bir şey yemek istemedi. Keçilerinin bulunduğu ahırda iki ihtiyar samanlardan bir yatak yaptılar kendilerine. Vasudeva uzanıp yattı, Siddhartha ise dışarı çıktı. Bütün gece kulübenin önünde oturdu. Irmağın sesine kulak verdi geçmişe dalarak. Yaşamının bütün dönemleri hep birden belleğine üşüştü, kuşattı çevresini. Arada bir doğrulup kalkıyor, kulübenin kapısına giderek içeriği dinliyor, oğlanın uyuyup uyumadığına bakıyordu. Seher vakti henüz şafak sökmeden ahırdan çıkan Vasudeva dostunun yanına geldi. Gece uyumadın mı diye sordu. Hayır Vasudeva, oturdum burada, ırmağı dinledim. Irmak pek çok şey söyledi bana. O esenliğe kavuşturucu düşünceyle, o birlik ve bütünlük düşüncesiyle doldurdu içimi. Üzücü bir olay yaşadın Siddhartha. Ama görüyorum ki yüreğin kararmadı. Hayır dostum, nasıl kararabilirdi yüreğim? Zengin ve mutluydum daha önce. Şimdi zenginliğim ve mutluluğum daha da arttı. Oğluma kavuştum. Ben de çok sevindim oğlunun geldiğine. Ama artık çalışmaya başlasan Siddhartha, yapılacak bir sürü iş var. Bir zaman benim karımın öldüğü yatakta Kamala hayata yumdu gözlerini. Bir zaman odunları yığıp karımı yaktığım tepede Kamala içinde bir odun yığını hazırlayalım. Oğlan henüz uyurken Kamala'nın cesedini yakacakları odun yığınını hazırladılar. Oğul. Oğlan ürkmüş ve ağlayarak annesinin yakılmasında hazır bulundu. Kendisine oğlum diyerek kucak açan ve Vasudeva'nın kulübesinde ona hoş geldin diyerek bağrına basan Siddhartha'nın sözlerini somurtarak ürkek ürkek dinledi. Annesinin yakıldığı tepenin eteğinde günlerce oturdu. Ağzına yemek koymadı. Hiçbir şey görmek istemedi. Dış dünyaya kapadı gönül kapısını. Kafa tuttu. Benimsemeye yanaşmadı yazgıyı. Siddhartha dokunmadı. Kendi haline bıraktı onu. Üzüntüsüne saygı gösterdi. Oğlunun kendisini tanımayışını, bir baba gibi onu sevmeyişini anlayışla karşılıyordu. Şunu da görüyordu ki 11 yaşındaki oğlu şımarıktı. Ana kuzusu çocuklardan biriydi. Varlıklı kişilerin alışkanlıkları içinde büyümüştü. Lezzetli yemeklere, yumuşak yataklara alışmış, uşak ve hizmetçilere emretmeye alışmıştı. Siddhartha, annesinin yasını tutan şımarık oğlunun yabancı bir yerde ve sefalet içinde yaşamaya böyle bir anda hiç mırın kırın etmeden rıza gösteremeyişini anlıyordu. Onu zorlamak istemiyor, oğlunun yapacağı bazı işleri onun yerine kendisi yapıyor, her zaman yiyeceklerin en iyisini oğluna ayırıyordu. Sabır gösterip güler yüz ve tatlı dille onun gönlünü yavaş yavaş kazanmayı umuyordu. Oğluna kavuşmayı kendisi için bir zenginlik ve mutluluk bilmişti Siddhartha. Ne var ki, zaman geçip oğlandaki yabancılığın ve asık suratlılığın sürmesi, yüreğindeki gurur ve inatçılığın kaybolmaması, hiçbir işe el sürmek istememesi, yaşlılara saygıda kusur etmesi, Vasudeva'nın meyve ağaçlarını yağmalaması üzerine oğlunun kendisine mutluluk ve huzur değil, tasa ve üzüntü getirdiğini anlamaya başladı. Ama seviyordu onu. Oğlunun yanında bulunup üzüntü çekmesini, oğlu yanında olmadan duyacağı mutluluk ve sevince yeğliyordu. Küçük Siddhartha'nın kulübeye gelmesinden sonra iki yaşlı dost yapılacak işleri aralarında bölüşmüştü. Vasudeva yine tek başına kayıkta çalışmaya başlamıştı. Oğlunun yanından ayrılmak istemeyen Siddhartha da kulübeyle tarladaki işlere bakıyordu. Günlerce, aylarca bekledi Siddhartha. Oğlunun kendisini anlayacağını, gösterdiği sevgiyi kabullenip belki de buna karşılık vereceğini gözleyip durdu. Aylarca bekledi. Vasudeva durumu izleyerek bekledi ve sustu. Günlerden bir gün küçük Siddhartha'nın dik başlılığı ve kaprisleriyle yine babasını üzüp, üstelik iki pirinç kasesini kırdığını görünce akşamleyin dostunu bir kenara çekti ve ona şöyle dedi. Bağışla söyleyeceklerimi ama bir dost gibi yürekten konuşuyorum seninle. Bakıyorum, kendini yiyip duruyorsun. Bakıyorum, üzülüp tasalanıyorsun. Oğlum, sevgili dostum, tasalandırıyor seni. Beni de öyle. Yavru kuş başka türlü yaşamaya, başka bir yuvaya alışık. Senin gibi tiksinti ve bezginlik duyarak zenginlikten ve kent yaşamından kaçmadı o. Kendisi istemeden bütün bunlardan ayrılmak zorunda kaldı. Irmağa sordum. Ah dostum. Pek çok kez sordum Irmağa. Ama Irmak güldü her seferinde. Benimle eğlendi. Benimle ve seninle eğlendi. Bizim aptallığımıza kahkahayla güldü. Her şey dengi dengine. Senin oğlunun gelişip serpilebileceği bir yer değil burası. İstersen sen de bir sor Irmağa, sen de kulak ver söyleyeceklerini. Siddhartha, neşenin hiçbir zaman eksik olmadığı, pek çok kırışıklıkla dolu içtenlikli yüze tasayla baktı. İyi ama nasıl ayrılabilirim ondan diye sordu usulcacık ve mahcup. Bana biraz daha zaman tanı sevgili dostum. Dinle. Onun uğrunda savaşıp duruyorum. Kalbini kazanmak istiyorum onun. Sevgiyle ve güler yüzlü sabırla gönlünü ele geçirmek istiyorum. Bir gün onunla da konuşacak Irmak. O da seçilmiş kişilerden biri olacak ileride. Bunun üzerine daha bir sıcak gülümsedi Vasudeva. Kuşkusuz o da seçilmişlerden biri. O da sonsuzluk içinde yaşayacak biri. Peki ama biliyor muyuz, sen de ben de biliyor muyuz onun ne için seçildiğini? Hangi yolları izlemek, hangi işleri işlemek, hangi acıları çekmek için seçildiğini? Katlanacağı acılar az buz olmayacak. Yüreğinde bir gurur ve soğukluk var. Pek çok acı çekmekten yakayı kurtaramaz böyleleri. Pek çok yanılır, pek çok uygunsuz iş yapar, pek çok günahın yükünü yüklenir. Söyler misin bana sevgili dostum, oğlunu terbiye ediyor musun? Zorla bir şey yaptırıyor musun ona? Onu dövüyor, onu cezalandırıyor musun? Hayır Vasudeva, hiçbirini yaptığım yok bunların. Farkındayım, yapmıyorsun. Onu zorlamıyor, onu dövmüyor, ona emirle bir şey yaptırmıyorsun. Biliyorsun çünkü, yumuşak sertten güçlüdür. Su kayadan güçlü, sevgi zorbalıktan güçlüdür. Çok iyi bir insan, övgüye layık birisin. Peki, onu zorlayıp cezalandırmadığını sanmakla yanılmıyor musun acaba? Sevgi bağınla onu bağlamıyor musun? Onu her gün utandırmıyor, iyi yürekli ve sabırla davranarak onun işini daha da güçleştirmiyor musun? Onu, bu kendini beğenmiş ve şımarık çocuğu, bir kulübede muzla karınlarını doyuran, pirinç bile kendileri için lüks bir yiyecek sayılan, düşünceleri kendisininkilere hiç benzemeyen, kocayıp sessizliğe gömülmüş yürekleri kendisininkinden başka türlü çarpan iki ihtiyarın yanında yaşamaya zorlamıyor musun? Bütün bunlarla oğlan zorlanmış ve cezalandırılmış olmuyor mu?''